Ayrım 15. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Sayfa 172. Hikayecilik ve destancılık geleneğinin güçlü olduğu zamanların son dönemine ulaşan ve babasından halk hikayeleri, öyküler dinleyerek yetişen Neşet Ertaş da, başta yöresi olmak üzere Anadolu'nun hikayelerinden kaynaklı eserlere el atıp onları yepyeni bir kişiliğe büründürerek halk müziği repertuarımıza, dağarcığımıza ölümsüz eserler kazandırmıştır. Plak döneminde seslendirdiği, duyulduğu andan başlayarak neredeyse ortalığı kasıp kavuran ve her konserinde istenilen Zahide türküsü belki de bunların en ünlüsüdür. Derin bir aşk ile birbirini seven Zahide ile Mustafa'nın ayrılıkla sonlanan acı öyküsünün türküsüdür Zahide. Mustafa'nın Zahide için gurbet ellerinde yaktığı, kimilerine göre 60, kimilerine göre 104'lükten fazla dizeleri olan bu türkü, Ertaş'ın ezgileri ve yorumu ile zirveye çıkmış, Türkiye'ye mal olmuştur. Bu eserin öyküsüne ve sözlerine kitabın ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Abdalların üretimleri yalnızca müzikle sınırlı olmayıp, çoğu zaman derin felsefi ve kültürel anlamlar içeren söz üretimini de kapsar. Bu durum belirli bir döneme kadar abdallar arasında var olup, çeşitli nedenlerle geri plana attıkları ozanlık, aşıklık yönlerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü abdallar, abdallık kavramı çerçevesinde gelişerek kökleşen olumsuz ön yargılar nedeniyle, uzunca bir süreden beri gerçekte çokça gelişmiş olan söz söyleme yetileri ve bu özelliklerine dayalı üretim yönlerini gizleyerek ön plana çıkarmamayı tercih etmişlerdir. Muharrem Ertaş bu durumu "söyleyecek söz çok, sarf edecek yer yok" gibi kısa ancak manidar bir cümleye sığdırır. Böylelikle abdalların bu tavrına bağlı olarak onların ozanlık aşıklık yönü, Anadolu aşıklık geleneği içerisindeki yerleri, aşıklıkla bağlantılı olan dil, felsefe ve kültür misyonerlikleri toplumda var olan olumsuz algı nedeniyle göz ardı edilmiş, incelenmeye muhtaç bir konu olarak gizli kalmıştır. Oysa ki Anadolu tasavvufu, bağrında abdal mahlasını kullanan çok sayıda halk şairini barındırmaktadır. Durbilmez, tasavvufi gruplara bağlı olarak halk şairlerinin genellikle derviş, sefil, kemter, kul, abdal gibi sıfatları mahlaslarına eklediklerini, bazı Alevi Bektaşi halk şairlerinin de inançlarının gereği veya kendilerini alçak gönüllü göstermek amacıyla abdal sıfatını mahlaslarının bir parçası olarak kullandıklarını saptamıştır. Durbilmez, abdal mahlasını kullanan 42 halk şairi belirlemiştir. Anadolu'nun çalgıcı abdalları ile abdal mahlaslı şairler arasındaki bağıntı her ne kadar tartışmalı olsa da, abdalların ozanlık, aşıklık geleneğini kurallarına uygun olarak sürdürmeleri ve üretimlerinin dil ve anlatım yönünden bu geleneğin en eski biçimlerine kadar uzanan zengin örnekler içermesi, onların mutasavvuf şairler ve aşıklık geleneği ile güçlü bağını göstermektedir. Özellikle Çukurova yöresi, aşıklık geleneği içerisinde görülen abdal aşiretinden çok sayıdaki aşıkla bunların üretimleri konunun en belirgin örneklerindendir. Aynı bağlamda kitabımızın ana öğesi Neşet Ertaş da, Orta Anadolu abdalları kültür sanat geleneğinde var olan ozan aşık tiplemesinin en önde gelen örneğidir. Ancak Ertaş'la yeniden canlanan bu gelenek, ondan sonraki dönemde tekrar gerilemiş, eskisinden daha olumsuz bir görünüme bürünmüştür. Uzunca bir dönemi kapsayan abdalların ozanlık aşıklık yönlerini geri plana itmeleri durumunun yalnızca abdallara yönelik ön yargılardan değil, aynı zamanda benzer bir biçimde belirli bir dönemden beri aşıklık ve aşıklarla saz çalıp türkü söylemeye yönelik gelişen olumsuz bakıştan kaynaklandığı da görünmektedir. Bu olumsuz durumu yaratan temel olgu, eski töredeki ozana yüklenmiş olan kutsiyetin ortadan kalkarak ozanın saz çalıp türkü söyleyen bir günahkar olduğu anlayışına geçilmesindendir. Türk halk edebiyatı içerisinde şiir söyleyen halk şairleri, icraatlarına göre ozan, aşık, saz şairi, kalem şairi gibi değişik isimlerle anılmışlardır. Bir Doğan'a göre ozan, Orta Asya Türkleri içinde işlevleri bakımından oldukça saygın bir kişiliği olan baskıların, rahip şairlerin, şairlik görevlerini bırakmalarından sonra ortaya çıkmış ve varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Onlar askerlerle birlikte savaşa giderler, düğün, eğlence, toplantı ve kutlu günlerin vazgeçilmez konuklarıdırlar. Bütün Anadolu'da büyük saygı duyulan Türkmen ozan Yunus Emre, Eski törelerden gelen saz ve türkülere yönelik kutsallığı kendine özgü bir biçimde betimleyerek kopuz, saz dinlemenin seccade ile eşdeğerde olduğunu şöyle dile getirir. Ben oruç namaz için suci içtim, esridim. Teşbih seccade için dinledim çeşke topuz. Yunus Emre gibi Anadolu ozanlarının dillerinden düşürmedikleri bu kutsallık, zaman içerisinde çeşitli etkenlere bağlı olarak ortadan kalkmış, yerini başka bir anlayışa bırakmıştır. Türklerin İslamiyet'e geçişiyle eski inançlarını terk etmeye başlamaları süreci sonrası gelişen bağnazlığın ortaya koyduğu inanç dönüşümlerinin oluşturduğu kültür kavrayışına dayalı bu yeni anlayış, eski kültürel gelenek ve göreneklerden de uzaklaşılması gerektiği yönünde ters bir etki yaratmıştır. Ortaya çıkan durum ise, toplumsal kültürde önemli yeri olan birçok geleneğin hor görülüp kenara itilmesi sonucunu doğurmuştur. Bunların başta gelenlerinden biri, ozanlık kültürü, bu kültürle ilgili olan inanç kavrayışı ve bağlı olarak da çalgıcılık sanatıdır. Yarattığı olumsuz sonuçlar günümüzde de gözlenen bu olgu, Türk halk kültürünün başta gelen kolu, sözlü kültür ve müzik sanatına vurulan en büyük darbe olmuş, eski dinsel inanca göre değerli ve kutsal olarak algılanan çalgı çalmak, yeni anlayışla birlikte insanı cehennemlik eden bir günaha, ozan ise cehennemlik günahkara dönüşmüştür. Osmanlı Devleti yönetimi içerisinde zamanla başta din üleması olmak üzere resmi ağızlarca da dinlendirilen çalgı çalmanın günah, çalanın da günahkar olduğu safsatası, ilk önce toplumun tarihi ve sosyal kültürünün taşıyıcısı ozanları, sonra da ozanlık geleneğiyle birlikte çalgıcılık mesleğini sürdüren abdalları vurmuştur. Kaynaklarda özellikle Selçuklular döneminde başlayan bir etkiyle Türk edebiyatına uzak duran sultanların ve Arap-Fars kültürüyle yetişen şehzadelerin Acem edebiyatına övgü ve ilgilerinin bu çarpık anlayışın gelişerek Anadolu'ya yayılmasında etkili olduğu, böylelikle ozanların ve taşıdıkları kültürün önemini yitirdiği, küçümsenerek dışlandığı, bunun sonucunda da ozanların eski gelenekleri yaşatan Türkmenlerin içine çekildiği yönünde bilgiler de yer almaktadır. Görülen odur ki, dilini, geleneğini, kültürünü yaşatan ozanının boyununa çirkin yaftalar asan bu yoz anlayıştan zaman içerisinde sazın da payını aldığıdır. Çünkü eski geleneğin hikmet söyleyen kutsal çalgısı, belirli bir zamandan sonra içine şeytan kaçmış bir günah aracı olarak nitelendirilmiştir. Elbette ki bu duruma ozanların tepkisi de sert olmuştur. 18. yüzyıl ozanı Dertli de niceleri gibi saz için şeytan icadıdır diyen anlayışı hemen herkesçe bilinen şeytan bunun neresinde deyişiyle eleştirmiştir. Dinsel kurallara bağlı ön yargılı anlayışla gönül erleri arasında saz üzerinden kimi zaman yergiler, ironiler, hatta kimi zaman kan dökülerek devam eden bu amansız savaş, yüzyıllardan beri sürerek günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak kıyasıya devam eden bu süreçte, özellikle Anadolu ozanları, eski töreden hiç kopmamış, ozanın ve sazın kutsallığını günümüzde de sürdüren bir tavır sergilemiştir. Alevi Bektaşi inancı içerisinde saza yapılan telli Kur'an benzetmesi, bu tavrın inancın vardığı en ileri noktadır. Böylelikle bu güçlü tavır sonucu horlamalar ve dışlamalara karşın ozanlık geleneği yok olmamış, gelenekten yetişen güçlü ozanlar sayesinde günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. Ozanın ayrılmaz parçası şiir ve müziktir. Ozan şiiri beşeriyete ilişkin her türlü olguyu konu edinmiştir. Ozanlar, şiir ve müzik aracılığı içinde bulunduğu toplumun sorunlarını, yaşam anlayışını yalın bir biçimde dile getirirler. Eldeki veriler, ozanların 15. yüzyıla kadar halk şiirinin yegane temsilcisi olduklarını, bu dönemden başlayarak bu alana yeni bir şair tipi olarak aşıkların girdiğini, çok kısa sürede de başta Azeri toprakları ve doğu bölgeleri olmak üzere tüm Anadolu'ya yayıldıklarını ortaya koymaktadır. Bir anlamda ozan, İslamiyet öncesi dönemin, aşık ise İslamiyet sonrası gelişen inanca dayalı anlayışın şair tipidir. Bu nedenledir ki ozanların deyişlerinde insana ilişkin konular ağırlıktayken, aşıkların daha çok din ve ahlak konularına yöneldiği görülür. Ancak zamanla aşık edebiyatı ürünleri içerisinde sosyal ve din dışı konulara rastlanır. Hak aşkını temel alan bir düşünce temelindeki aşıklık geleneği, kuşaklar boyu usta-çırak ilişkisi içerisinde sürdürüle gelmektedir. yüreği hak sevgisiyle dolu, engin gönül ile halka hizmet, hakka hizmettir anlayışı içerisinde yaşamını insanlığa adayan Muharrem Ertaş, abdalların aşıklık yönlerini gizlediği bir dönemde sanatıyla ortaya çıkmıştır. Söyleyecek sözü çok olan ancak sarf edebileceği yer bulamayan Ertaş, her kim söylerse söylesin özü aynıdır anlayışı ile geçmiş büyük ozanların şiirlerine yönelerek kendi söylemişçesine onları havalandırma yoluna gitmiştir. Bu nedenle oluşturduğu her biri diğerinden değerli eserlerde çoğunlukla kişisel sözlerini kullanmamış, kendi söylediği az sayıdaki şiirinde ise ad, soyad ya da herhangi bir mahlas belirtmemiştir. Enginliğin en güzel örneklerini sergileyen Ertaş, bununla da kalmayarak kendisini hiçbir zaman ozan ya da aşık olarak da tanımlamamıştır. Genellikle Karacaoğlan, Aşık Kerem, Pir Sultan Abdal gibi Anadolu kültürünün önde gelen ozanlarının şiirlerine el atan Muharrem Ertaş'ın kendi yöresindeki kaynaklarından biri de Kırşehir Toklimenli Aşık Said'dir. 20. yüzyıl aşıklarından ve Abdal aşiretinden bağlı olmayan Aşık Said'in şiirleri, Muharrem Ertaş'ın avazında birbirinden görkemli bozlaklara, türkülere ve deyişlere dönüşmüştür. Nida Tüfekçi, gerek konservatuvardaki derslerinde, gerek bilimsel toplantılardaki konuşmalarında ve gerekse yaptığı televizyon-radyo programlarında Muharrem Ertaş için hep Aşık Muharrem Ertaş deyimini kullanarak onun bu yönünü dile getiren ilk kişi olmuştur. Aşkın zirvesine ulaşmış bu gönül delisi ozanın, ozanoğlu Neşet Ertaş da babası için söylediği ünlü Aydos bozlağında onun aşkının yüceliğini ve aşıklığını çarpıcı dizelerle dile getirmiştir. Sazını çalarken kendinden geçen, gönülden gönüle kapılar açan, aşkın dolusunu nefessiz içen, gönül delisin neyledin dünya? Kendisini doğuştan aşık olarak tanımlayan, aşk dolu yüreğinin babasından miras kaldığını belirten Neşet Ertaş, aşıklık yolunda atasından devraldığı bu geleneği yeniden canlandırarak çok sayıda ürün vermiştir. Önceleri o da babası gibi ustamalı eserler havalandırmış, daha sonraki dönemlerde tamamen kendi şiirlerine yönelerek garip mahlası ile kendisine özgü çok sayıda şiir yazmıştır. Şiirlerinde hem bir ozan hem de bir aşık tavrı sergileyerek beşikten mezara ve sonrasına ilişkin her olguyu hak aşkı ile kavrayıp derinlikli anlamlara büründürerek kendine özgü bir ifadeyle sunmuştur. Abdalların çalgıcılık mesleğini yürüttükleri ikinci temel alan, icracılık ve oyunculuk temelinde süren düğüncülüktür. Anadolu'da evlenme töreleri ve törenleri önemli bir gelenek olup törensel bir nitelikte icra edilen düğünlerin hemen tüm evrelerinde yüklüce paralar harcanılması da adeta bir geleneğe dönüşmüştür. Çevre köylerden davetlilerin de katıldığı, günlerce süren ve daha da çok açık alanlarda yapılan Türkmen düğünlerinde müzik işinin baş aktörleri abdallardır. Maharetli ustaların davul zurnaları eşliğinde halaylar çekilir, abdallar çalgıcılığın yanında karşılıklı icra edilen kaşık oyunlarıyla da düğünlere renk katarlar. Kadınların toplum içinde oynaması ayıp karşılandığından genelde erkek çocuklar, adına köçek oyunu denilen ve gösteri niteliğinde bir çeşit canlandırmaya dayalı oyun sergilerler. Kapalı yerlerde kurulan içkili sofralarda ise sazlı kemanlı abdal çalgıcıların çalıp söylediği uzun havalar ve türküler dinlenilir. Hizmeti bir yaşam kültürüne dönüştürmüş abdalların toylara kattıkları renk ve ahenk sonrası Anadolu Türkmenlerinde düğünlerin abdalsız yapılamayacağı düşüncesi egemen olmuştur. Anadolu düğünleri genellikle inanç gereği kutsal sayılan cuma günü başlayıp pazar günü sonlanan 3 günlük bir süreci kapsar. Abdal çalgıcılar olmadan yapılmayan geleneksel nitelikteki yöre düğünlerinin, özgün yapının canlı olduğu geçmiş dönemlerde kimi zaman günlerce hatta haftalarca sürdüğü de bilinmektedir. Düğün çalgıcılığının abdal inancındaki yeri ve anlamı önemlidir. Abdallar mesleklerine büyük saygı duyarlar. Aşiretleri, kültürleri ve sanat gelenekleriyle gurur duyduklarını belirtirler. Kendini bilenin başka şey bilmesine gerek kalmadığı düşüncesiyle gelenek içerisinde yetişmenin yeterli olduğuna inanarak çocuklarını okula bile göndermek istemezler. Kırşehir Bağbaşı Mahallesi sakinlerinden Bektaş Usta'nın sanatta yetkinleşmemiş oğluna söylediği, "Belleyeceksen şu sanatı belle, yoksa seni kale mektebine gönderir, o yüksek merdivenlerden her gün çıkarıp indirir, sürüm sürüm süründürürüm. Sonra da mahallemizdeki Danyal'ın oğlu Sedat gibi öğretmen yapar, köy köy gezdiririm." Sözleri konunun çarpıcı ve esprili örneklerindendir. Yılmaz 1986. İnsanı kutsal gören ve en önemli bilgi kaynağının insanı okumak olduğuna inanan abdallar, haktan alınanı, hakkın yarattığı en güzel varlık olan insana sunma yolunda adadıkları yaşamlarında, insanlığa bir şeyler aktarabilmenin dolaysız ve içten yolu olan sanatlarının kutsallığına inanırlar. Kendilerinin dünyadaki bulunuş nedenlerine atfen, düğün çalgıcılığını, insanın en mutlu gününde insana hizmet etme işi olarak görürler. 3 gün boyunca ve neredeyse durmaksızın sürüp giden çalıp söyleme işini büyük bir içtenlikle yürütürler. Öyle ki, haktan geleni halka verme inanışları gereği icra ettikleri her bir düğün sonrası hemen başlayan bir diğerinde sanki hiç yorulmamış gibi yeni baştan tazelenir, aynı coşkuyla hizmete koşarlar. Bu nedenledir ki, Anadolu'da çocuk oyundan, abdal düğünden usanmaz atasözü kulaktan kulağa söylene gelmektedir. Ömrünü sanat yoluna harc etmiş Neşet Ertaş da Hacı Taşan için yaktığı bir türküsünde bu hizmete koşma anlayışını dile getirir. Hizmet için nice dağlar aşanı, keskinli bilirler Hacı Taşan'ı, bunca yıllık hizmetleri boşa mı? Açılsın meydanlar, taşan geliyor, insan hizmetine koşan geliyor. Abdallar için bu bir aşk hali dünyadan alınacak en büyük keyif anıdır. Dağ, abdallarda çalışma kültürünün özgürlük ve keyifle ilişkili olduğunu ve düğün çalgıcılığının da bunu sağladığını saptamasını yapmıştır. Dağ, 2000. Nitekim alınan bu sonsuz haz, düğünlerde icra edilen müziğin süresinin uzamasını sağlayan en önemli etken olmuştur. Orta Anadolu yöre halkı, günlerce süren bu hizmetin 3 gün boyunca neredeyse kesintisiz denilebilecek bir tempoda olmasının nedeninin abdallardan kaynaklandığını belirterek, özellikle de Neşet Ertaş'ın bu duruma etkisinden söz etmektedir. Çalıp söylemenin tarifsiz hazzı ile birlikte düğünlerde kazanılan paranın miktarı bir araya gelince, geçim kaynağı olarak düğün çalgıcılığının abdal yaşantısındaki niteliği de ortaya çıkmaktadır. Çünkü çalgıcılık, çiftçilik, hayvancılık gibi diğer uğraşlara göre daha rahat, daha keyifli ve daha kazançlı olup, bu durum müziğin abdal yaşantısında babadan oğula süregelen en önemli geçim kaynağı olmasını sağlamıştır. Abdallar arasında yaygın olan, davul zurna çalmayı bilmeyenin hali çiftçinin halidir, değil mi? Adeta, yaşam felsefelerinin bu alandaki özeti olup, düğün çalgıcılığının abdal yaşantısındaki tercih nedeni ve maddi iz düşümüne gönderme yapmaktadır. Öz Önder, Andır'ın çevresi abdalları ile ilgili yaptığı araştırmada, abdalların genellikle müzisyenlik yaparak geçimlerini sağladıkları, düğün, nişan, sünnet gibi törenlerde eğlencenin temel direğini oluşturan abdal sanatkarların bu hizmetleri karşılığı bol paralar kazandığı, her zaman yeni bir düğüne çağrılabilme olasılığı doğrultusunda yurtlarının kolay ve çabuk ulaşılabilecek yerlerde kurulup, konaklanan yerin çevre köylere hemen bildirildiğini söylemekte, bu törenlere çağrılan müzik gruplarının genellikle yakın akrabalardan oluşturulduğu ve kazanılan paraların başta yoksullar, dullar, öksüzler, yaşlılar olmak üzere pay edildiği bilgilerini aktarmaktadır. Da 2000. Başta Orta Anadolu olmak üzere çeşitli yörelerde yaşayan abdallarla ilgili olarak yapılan araştırmalarda da abdalların düğünlerden yüklüce bahşişler kazandığı, düğün boyunca içlerinden en saygın ve güvenilen kişi de genellikle grubun en yaşlı üyesinde toplanan bu bahşişlerin, düğün sonunda ortaya dökülüp sayıldıktan sonra kim az, kim çok aldı, kim daha fazla bahşiş topladı gibi hiçbir kaygıya düşmeden eşit olarak pay edildiği anlatılmaktadır. Da, birlikte işe giden kişiler arasında ustalıktan kaynaklanan bir konum farkının olmamasını ve herkesin kazançtan eşit olarak pay almasını emeğin eşitlikçi bir sistem uyarınca karşılık bulduğunun göstergesi olarak yorumlamaktadır. Günlerce süren yorucu düğünlerin ardından kazancı eşit paylaşmış abdalların, çoğunlukla sakin bir ortamda ve kendi aralarında yemekli, içkili bir ziyafet çekmelerinin adet haline getirdikleri söylenmektedir. İçki, abdallarda adeta bir kültüre dönüşmüştür. Abdallar, sanatkar ruhlarının ve sanatın ayrılmaz bir tamamlayıcısı olarak içki kullanırlar. Konsantre arttırma adına hemen her icra eylemi öncesi bunu yaparlar ve içki içmeden çalmayı ise boş kafayla boş söylenir gibi genel bir deyimle açıklarlar. Abdalların çokça içki kullanmalarının bir başka nedeni de düğüncülük gereği düğün ortamında kendilerine sunulan içki ikramını geri çevirmemeleridir. Anadolu'nun farklı kültür ve inanca sahip çeşitli halk topluluklarında olduğu gibi içki, Türkmen düğünlerinin de neredeyse ayrılmaz bir parçası durumundadır. Bu düğünlerde müzik işinin baş aktörü abdallar da kendilerine sunulan içkiyi saygı ve biraz da zorunluluk gereği içerler. Bu da onların 3 gün boyunca süren düğün sırasında çok fazla alkol almaları anlamına gelir. Böylelikle özellikle yaz aylarında hemen her hafta sonu kendi deyimleriyle düğün çalmaya giden abdallar haftanın en az 3 günü alkol almış olurlar. Diğer günlerde düzenledikleri muhabbetler de buna eklendiğinde bu süre neredeyse bütün haftaya yayılabilir. İçki kullanımının abdallar açısından bir başka temel nedeni daha vardır. Yaşadıkları maddi manevi koşulların etkisi altındaki abdallar bu sıkıntıya içki yardımıyla adeta kendilerini melankolik bir ruh haline büründürerek direnmeye çalışırlar. Bu yüzden zaten inançları ve meslekleri gereği çok fazla içki kullanan abdallar sürekli alkol kullanır duruma gelmişlerdir. Bu durum neredeyse sabah erken saatlerde başlayıp geç saatlere varan bir alkol tüketimi alışkanlığı oluşturmuş gibidir. Ancak alkol kullanımının yaşamın içerisine bu denli girmiş olması elbette ki sağlık yönünden büyük bir tehdit oluşturmaktadır. En ünlüsünden adı en az bilinene kadar abdal sanatkarların tümü incelendiğinde çoğunun alkol yüzünden sağlığını kaybettiği ve bu nedenle yaşama erken yaşlarda veda ettiği görülecektir. Uzunca bir dönem alkol kullanan Neşet Ertaş'ın içki kullanımı ile ilgili söylenebilecekler ve içkinin onun yaşamındaki etkileri de bu sayılanlardan farklı değildir. Abdalların yaşantısında uzun bir geçmişi olan düğün çalgıcılığı serüveni, zamanla birçok nedene bağlı olarak horlanma, aşağılanma ve eziyetle sürdürdükleri çileli bir uğraşa dönüşmüştür. Eski dönemlerden beri Türkmen düğün dernek geleneğinin olmazsa olmazı konumunda bulunan ve bu mutlu güne hizmet ederek renk katan abdalların, iç içe yaşadıkları Türkmenlerin gözünde çingenelerle özdeş tutulmalarında çalgıcılık mesleğini sürdürüyor olmalarının etkisi de büyüktür. Çingenelerle kimi benzerlikler taşıyan ve bu yönleriyle horlanan abdalların çalgıcılık sanatıyla uğraşıyor olmaları aşağılanma ve dışlanmalarının diğer nedenini yaratmıştır. Çalgıcılık mesleğine yönelik aşağılama ve reddedişin temelinde de sanat ve özellikle müziği günah olarak algılayan düşünce yapısının yattığı görülmektedir. Çalgı çalmanın günah, çalanın da günahkar olduğuna kadar uzanan bu düşünce, ozanlık geleneği ile birlikte çalgıcılık mesleğini sürdüren abdalları vurmuş, çingenelikle horlanan abdalların dışlanmasının ana nedenlerinden birini oluşturmuştur. Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya deyimi hem bu sanatı hem bu sanatın ustalarını küçümseyen hem de günahkar gören abdallarla kız alışverişinin önünü kapayan bir özdeyiş olarak neredeyse Türkiye genelinde bilinip kullanılmaktadır. Görülen, bu çarpık anlayışın oluşumu ve toplumsal katmanlar arasında kökleşmesi sürecinde din ulemasının belki de en etkin rolü oynadığı, aynı tavrın bu kesim tarafından günümüzde de sürdürüldüğü, abdalların uğradığı ayrımcılıkta yalnızca yerel halkın değil, aynı zamanda yörede görev yapan din adamlarının da payının büyük olduğudur. Kırşehir'in bir camisinde hocanın abdalların çaldığı düğünde evlenen çiftlerin doğacak çocukları için veled-i zina olur biçiminde konuşma yapması, onlara karşı din adamlarınca sürdürülen olumsuz tavrın bir başka çarpıcı yönünü sergilemektedir. Abdallar ise din adamlarının kendilerine karşı takındıkları bu tavra da olgunlukla yanıt vermekte, bu konuda da hoşgörünün ve alçak gönüllü olmanın en ince örneğini sergilemektedirler. Ancak her ne kadar dine ve din adamlarına karşı saygılı olduklarını vurgulasalar da yaşanılanlar abdallar açısından etkisinden kurtulamadıkları zor deneyimlerdir. Yaşamı boyunca bu olumsuz etkinin altında kalmış Neşet Ertaş, yalnızca abdalların değil, aynı zamanda bütün insanların ayrımcılığa ve küçümsenmeye uğramasına karşıdır. Çünkü ona göre, yaratılmışların en güzeli ve hakkın özünden gelen gerçek cevher olan insanı, din uleması da olsa hiç kimse ayırmamalı, küçümsememelidir. Ertaş bu düşüncesini bir deyişinde dile getirerek eleştirisini yöneltir. İnsanı görüp de alay eyleme. İnsanda gevherler var Sofu Baba. Hak nerede eyleşir, nerede gizlidir? Bunun manasını ver Sofu Baba. Benlikle kimse menzil alamaz. Kendini bilmeyen insan olamaz. İnsanın kıymeti nedir bilemez. İnsanda bir kıymet var Sofu Baba. İnsansan Hakk'a çevir yüzünü. Balçık isen Tura Bey'le yüzünü. Aşıklar hak için çalar sazını. Bilmiyorsan bunu bil Sofu Baba. Bir garibim ama benlik yok, şükür. Erenler cemine erdik, çok şükür. Dostun cemalini gördük, çok şükür. Yanında bu insan var, Sofu Baba. Ertaş'ın dilinden insanı eleştiriye uğrayan bu haksız ve bağnaz anlayışın, Anadolu müzik sanatına ilişkin yaklaşımı da aynı kavrayışın dışında değildir. Görülen, çeşitli etkiler altında şekillenen tutuculuğun, Anadolu halk geleneğinde çağlar boyunca kutsal bilinip büyük bir saygıyla taşınan saz, söz, çalgı ve oyun kültürünü günah sayarak toplumu ondan uzaklaştırdığı, ancak toplumsal bilincin derinliklerinden gelen ve belli değişimlere uğrasa da özde vazgeçilemeyen bu değerlerin, kesintisiz sürmekte olan düğünlerin şenlendirilmesi gereği gibi nedenlerle abdallara bırakıldığıdır. Bu çözüm yolu, içine düşülen anlayışa göre bir anlamda, günahın günahkara havale edilişidir. Ancak abdallar, saz ve söz sanatını kutsal gören bir topluluk olarak, söz, çalgı ve oyun kültürünün doğal taşıyıcıları konumunda kalmaktan bir an olsun vazgeçmemişlerdir. Düğün çalgıcılığını hem geçim kaynağı hem de insanlığa hizmet edebildikleri kutsal sanatları olması gereği saygılarından ve yaklaşımlarından bir şey yitirmeden sürdürmeye çalışmışlardır. Kendilerini horlayanlara karşı da, kendini bilmezler bize aptal diyor, çalıp para alan mı yoksa çaldırıp para veren mi aptal gibi ürettikleri ironik bir deyim ile karşılık vermektedirler. Abdalların düğüncülük mesleği bakımından hor görülmelerinin bir nedeni de düğünlerde erkek köçek oyunu gibi taassuba aykırı gelen bir oyunu sergiliyor oluşlarıdır. Bilindiği gibi Anadolu'nun çeşitli yörelerinde rastlanan erkek köçek oyunu, erkeğin kadın kılığına bürünerek davul zurna saz gibi geleneksel çalgıların seslendirdiği müzik eşliğinde sergilediği bir oyundur. Anadolu düğünlerine çeşitli etkiler sonucu girerek yerleşmiş olan bu oyunda erkekler etek giyip bellerine pullu kuşaklar bağlarlar, parmaklarına da zil takarak oynarlar. Genel anlamda kadın davranışlarının canlandırılmasından oluşan bu oyun, parmaklara takılan zillerle müziğe sağlanan uyum içerisinde sergilenir. Anadolu gibi tutucu tavrın toplumu derinden etkilediği ve yoğun olarak yaşanıldığı bir coğrafyada, kimi yörelerde karşılaşılan bu olgunun varlığı araştırmalara konu olacak niteliktedir. Ancak görülen, koyu bağnazlığa karşın erkek köçek oyununun Anadolu düğünlerine girerek yerleştiğidir. Bu oyun günümüzde çeşitli etkiler sonucu kimi yörelerde tamamen terk edilmiş olsa da, başta Kastamonu, Safranbolu olmak üzere bazı yörelerde günümüzde de yaşatılmakta ve takdir görmektedir. Öyle ki Kastamonu düğünlerinde hoş karşılanan erkek köçeğin düğüne gelişiyle ortalığın birdenbire canlandığı, insanların büyük bir keyifle köçeğe bahşiş takmada neredeyse yarışa girdiği gözlemlenir. 13. ayrımın sonu, sayfa 185.